Ayrım 11.
Burjuva iktidarının kısmi, yani burjuvazinin belli bir fraksiyonunun ortak çıkarlarını gözeten sınıf iktidarına tekabül eden ve öncekinden bir derece daha olgun kabul edilebilecek olan hal budur. Latin Amerika yazınında bu büyük toprak sahiplerinin iktidarını kastederek oligarşik iktidar kavramı ile nitelendirilir. Cumhuriyet tarihinde ise 1960'lı 70'li yıllar bu kez sanayi sermayesi lehine olmak üzere benzeri bir duruma benzetilebilir. Oligarşik iktidarda ekonomiye egemen olan burjuvazinin diğer ana fraksiyonlarına, önümüzde büyük sürü sahiplerine sürekli dışladığı için istikrarsızdır. Çetin, hatta kanlı mücadeleler en sonunda bir büyük toplumsal ittifak ile sonuçlanır. Artık şehir meclisi ve ona bağlı olarak atanan şerif, hem büyük toprak sahiplerinin hem de büyük sürü sahiplerinin ortak ve genel çıkarlarını farklı bir ifadeyle bir sınıf olarak burjuvazinin çıkarlarını temsil edecektir. Hatta zamanla ve muhtemelen artık Washington'da telkin ve katkılarıyla şehir meclisi, temel mülkiyet ilişkilerinin ve sınıf egemenliğinin ana ögeleri zedelenmediği sürece büyük mülk sahiplerinin çıkarlarıyla ırgat, sığır çobanı ve küçük çiftçilerin çıkarları arasında da uzlaşma ve hakemlik rolleri üstlenebilir. Burjuva devletinin çağdaş Batı Avrupa ve ABD'de gözlenen en olgun biçimi budur. Burjuvazinin devleti sadece tekil veya kısmi çıkarların bekçisi olan bir aygıt olarak görmekten vazgeçmesi, bir sınıf olarak ortak ve uzun dönemli çıkarlara da sahip olduğunu fark etmesi ve devletten bunların gözetilmesini talep etmesi, belli bir sınıf bilincine ulaşması anlamına gelir. Dolayısıyla devletin sınıf karakterindeki olgunlaşma ile burjuvazinin sınıf bilincinin yerleşmesi birbirine paralel giden iki süreçtir. 1978-79 kriz yıllarından başlayarak 1980'li yılların sonuna kadar Türkiye'nin tablosu bu bakımdan neler göstermektedir? İncelediğimiz dönem boyunca sermayenin siyasi iktidar sorunu üzerinde birleşik tavır gösterdiği zaman aralıkları 1979-1980-1982, 1984-1987 içinde birleştirici etkenlerin neler olduğunu tartışarak sorunu incelemeye başlayabiliriz. Birkaç saptama yapabiliyoruz. Birinci olarak, Türkiye burjuvazisi dünya kapitalist sistemiyle bağımlı ve zayıf bir konum içinde eklemlenmiş olmanın bilincindedir ve bu nedenle bilinmeyen kapitalizmin güç odaklarıyla karşıtlık içinde sürdürülen siyasi çizgilere destek vermesi beklenemez. Keza aynı güç odaklarının açık desteğine sahip iktidarlarla da karşıtlık ilişkilerine girmekten mümkün mertebe kaçınacaktır. 1979 yılında Ecevit hükümeti ile IMF ve ABD arasındaki uyumsuzlukların derinleşmesi, sermaye çevrelerini iktidara karşı tavır almaya sevk eden ana etkenlerden biriydi. Keza ANAP hükümetlerine uluslararası sermaye tarafından verilen açık destek, bu iktidarın kimi politikalarından zarar gören iş çevrelerinin uzun süre muhalefete geçmelerini frenlemiştir. Aslında ANAP çizgisinde zamanla Türkiye burjuvazisinden çok uluslararası sermayeyi ve özellikle onun Washington kanadını temsil eden özelliklerin ağır basması yüzündendir ki, Özal zaman zaman sermayeden daha güçlü olduğu, burjuvaziyi terörize ettiği izlenimleri uyandıracak davranışlar içine girebilmektedir. Dış bağlantı ve destekleri dikkate almadan bu durumu anlamak imkansızdır. İkinci olarak, İşçi sınıf hareketi, burjuvazinin temel ekonomik çıkarlarını, politik ve ideolojik hegemonyasını tehdit edecek boyutlara ulaştığı an, sınıf içi bölünmelerin önemini yitirdiği ve birleştirme etkenlerinin ağır bastığı ortaya çıkmaktadır. Sermayenin Ecevit iktidarına karşı başlattığı saldırının ardında, hükümetin işçi hareketindeki radikalleşmeyi önleyememesi veya önlemek istememesi temel bir etken idi. Bu sadece ücret hareketleriyle ilgili bir tepki değildi. Bu yılları bir kabus haline getiren olgu, iş yerlerinin yönetilemez hale gelmesi, işverenin işçiler üzerindeki otoritesinin yitirilmesi olmuştu. 12 Eylül rejiminin ana gündem maddelerinden birinin iş gücü piyasasında yepyeni bir düzenlemelerle disiplin altına sokmak olması, bu rejime sermayenin tüm kesimlerince verilen sınırsız desteğin arkasında yatan ana etkendir. Bu yeni düzenlemeyi devralan ve gerektiği gibi uygulayarak ücret düzeyini ve sendikacılığı bir süre için sermayenin ana sorunlarından biri olmaktan çıkaran ana politikalarına, bu politikaların diğer ögelerinden zarar gören sanayici grupları tarafından dahi birkaç yıl boyunca verilen desteği böyle açıklayabiliriz. İş gücü piyasasının kurumsal düzenlenmesi, geleneksel olarak sendika sorunlarıyla karşılaşmayan sermaye gruplarını dahi temelden ilgilendiren, yani burjuvazinin genel çıkarlarıyla ilgili bir sorundur. Ancak sermayenin ortak çıkarları bu sorunla sınırlı değildir. 1980 sonrasında, özellikle ANAP iktidarının ilk yıllarında sermayenin genel ve ortak sorunlarının bir bölümü çözmeye yönelik bir dizi politika yeniliği gözlüyoruz. Vergi sisteminin köklü bir biçimde sermaye lehine değiştirilmesi, dipnot 19, Türk parasını koruma kanununa bağlı yasakların büyük ölçüde kaldırılması, siyasi ve ideolojik suçların amansızca takip edildiği bir dönemde ekonomik suça ekonomik ceza ilkesi arkasına sığınarak ve bir dizi af yasası ile tamamlanarak kara ekonominin aklanması bunlara örnektir. Biraz ileride tartışacağımız yozlaşmalara ve çelişkilere yol açmakla birlikte, iş adamlarının iktidarda yer alan ve hemen hemen tümü siyasete iş çevrelerinden gelmiş olan siyasetçilere, Özal ailesine, zamanına göre Pakdemirli'ye, Taner'e, Çelebi'ye bürokrasi katını atlayarak doğrudan ulaşabilmeleri, birlikte katıldıkları dış gezilerde sorunlarını çözebilmeleri, bir süre için sermaye iktidar ilişkilerine yeni, rahat ve ferah bir üslup getirmiştir. İdeolojik söylemi, iktidar kadrolarının kökenleri, politika yönelişlerinin ana doğrultusu ile ANAP iktidarı birkaç yıl boyunca iş adamlarının bütün kanatlarına bizim iktidarımız dedirtecek özellikler taşımış ve bu yüzden yaygın destek görmüştür. Bu saptamalarımız sermayeyi yakın geçmişte siyasi iktidara karşı birlikte davranmaya yönelten etkenler üzerindedir. Farklı bir ifadeyle burjuvazinin hangi koşullarda genel çıkarlarını tekil ve kısmi çıkarlarının üstünde tuttuğunu tartışmış oluyoruz. Ancak burjuvazinin sınıf bilincinin daha da olgunlaşması kısa dönemin ötesine gidebilme yeteneğiyle de ilgilidir. Bu bakımdan Türkiye burjuvazisinin yakın geçmişte parlak bir sınav verdiği söylenemez. İş çevreleri 1980 yılında iş gücünün şiddet yoluyla disiplininden yana ağırlığını koyarken kısa dönemli bir çözümün ebedi bir çözüm olacağı yanılgısı içindeydiler. 1979 yılında tıkandığı iyice ortaya çıkan popülizmi, kısa dönemli sorunlarının saplantısı içinde kıvranan burjuvazi askeri ve otoriter bir modelle aşmaya çalıştı ve böylece bir tarih perspektifinden yoksunluğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu tarihsel dönemeçte bizce uzun dönemli bir perspektif, emekçi sınıfları siyaset sahnesine aktif aktörler olarak katan bir burjuva demokrasisine ulaşma çabalarını gerektirirdi. Bu da otorite ve disiplin özlemlerinin siyasete egemen olmasıyla değil, toplumsal dönüşümün demokrasinin genişletilmesi yönünde zorlanmasıyla gerçekleşebilirdi. Böyle bir adım, ekonomik krizin emek ve sermaye arasında belli bir toplumsal sözleşme ile aşılmasının çerçevesinde de yaratırdı. Aksine, askeri çözümün ebedi bir çözüm olacağı yanıtısına saplanıp kalan Vehbi Koç, sınıfının teşhis ve taleplerine tercüman olarak 12 Eylül'den 3 hafta sonra Kenan Evren'e yazdığı mektupta TKP ve solcular memleketi yıkmak için yeniden harekete geçmişlerdir. Bunlara karşı uyanık olmalı ve teşebbüsleri muhakkak engellenmelidir tavsiyesinde bulunuyordu. Dipnot 20. Türkiye burjuvazisinin en kıdemlisi ve en büyüğü Vehbi Koç'un bu derin görüş ve tavsiyelerinin en çok 8 yıl içinde yine sermaye çevreleri içinde nasıl eskidiği, seçkin iş adamlarının büyük çoğunluğunun 141-142'nin kaldırılmasından yana tavır almalarıyla ortaya çıkıyor. 12 Eylül'ün 10. yılında TÜSİAD'ın Türkiye toplumunun geleceğine ilişkin bir vizyon aramaya başlaması, sınıflar arası bir toplumsal sözleşmeyi de bu vizyondan türetmeyi önermesi, 1980'li yılların başındaki miyopluğun gecikmiş bir ikrarı sayılabilir. devletin sınıf karakteri, olgunlaşma mı, yozlaşma mı? 1980'li yıllarda devletin sınıf karakterindeki gelişmeyi kabaca nitelendirebilmek için yukarıdaki vahşi batı örneğine dönelim. 1960'lı ve 70'li yıllarda ekonomik işlevleriyle devletin özellikle sanayi sermayesiyle yine bir aygıt halini kazandığını görüyoruz. Bu örneğimizde büyük çiftlik sahiplerinin çıkarlarını izleyen Şerif'in temsil ettiği oligarşik devlet biçimiyle benzerlik taşır. Ancak arada önemli bir fark vardır. Şerif'in büyük toprak sahipleri arasındaki dengeyi bozmamasını, çatışan bireysel çıkarlar arasında tarafsız kalmasını sağlayacak herhangi bir güvence ve mekanizma vahşi batı örneğimizde yoktur. 1960'lı 1970'li yılların Türkiye'sinde ise ithal kotaları, döviz ve kredi tahsisleri, vergi teşvikleriyle ayrıcalıklı bir desteğe mahsur olan sanayi sermayesinin saflarında yer alan bireysel iş adamları arasında avantajların ya da avantaların tarafsızca dağıtılması işlevini bürokrasi üstlenmişti. Bu bürokrasiye sözü geçen avantajların, rantların varlığını tartışmaz, kabul eder. Sadece bunların dağıtılmasında bireysel çıkarların gözetilmesini önler. Bu işlevi hakkıyla yürütebilmesi için bürokrasi bir dizi özelliklere sahiptir. Ekonomik mevzuatı uygulamakta, hatta kararname ve yönetmelikleri hazırlamakta, geniş yetkileri ve siyasi iktidara karşı yasal güvenceleri vardır. İdeoloji düzleminde kendisini devletin sahibi olarak görür. Devletin soyulmasını devlet eliyle bireylerin zengin edilmesini önlediği kanısındadır. Dikkat edelim, devlet eliyle genel olarak sanayicilerin zengin edilmesine karşı sanayiciler arasında nesnel paylaşım kuralları geçerli olduğu sürece itirazı yoktur. Bu özelliklerini hakkıyla yürütebilmesi için oldukça otonom bir özellik taşıyabilmesi ve maddi koşulları bakımından handikaplı olmaması gerekir. Dönemin sonlarına doğru Milliyetçi Cephe Koalisyonları döneminde yüksek bürokratik mevkilere yapılan partizan atamalar ve enflasyona yenik düşen memur maaşları bu özellikleri aşındırmaya başladı. Ancak Maliye ve Ticaret Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kuruluşların geniş yetkilerle donanımlı ve özlük hakları bakımından göreli olarak ayrıcalıklı uzman kadroları bakımından sözü edinen yetkiler, işlevler, ideolojik misyon özellikleri büyük ölçüde devam ediyordu. Burjuvazi bakımından böyle bir çerçeve sorunlar yaratır. İş adamlarının doğal ve organik ilişkileri devletin siyasi katı iledir. Bürokrasinin denetleyici bir katman olarak araya girmesi çoğu kez işleri yavaşlatır. Uzmanlarda zaman zaman gözlenen küçük burjuva radikalizmi tedirgin edicidir ve örneğin vergi sisteminin ödünsüz uygulanması gibi kimi kuralları sermayenin hiçbir kesimini hoşnut etmez. Ancak öte yandan bu çerçeve sermaye-devlet bağlantılarına ve sermayenin iç katmanları arasındaki ilişkilere istikrar getirir. Geleceğe dönük olarak örneğin yatırım kararlarında belirsizlikleri önler ve öngörülerde devletten kaynaklanan sürprizleri asgariye indirir. 12 Eylül rejimi süresince ve ANAP'ın ilk iktidar yılları içinde yukarıda tartıştığımız genel olarak sermayenin lehindeki iktisat politikası uygulamaları ve ithal ikameci, korumacı, müdahaleci modelin kimi geleneksel araçlarının ithal kotalarının, kredi tahsislerinin, fiyat denetimlerinin ortadan kalkması bir süre için devletin sınıf karakterinde olgunlaşma izlenimleri vermiş olabilir. Liberal yorumcular bu gözlemlerden hareketle devletin artık burjuvazinin ayrıcalıklı bir alt grubunun içe dönük sanayi sermayesinin veya vahşi batının oligarşik büyük çiftlik sahiplerinin değil, genel olarak sermayenin uzun dönemli çıkarlarını gözeten bir aygıt özellikleri kazanmaya başladığını ileri sürmeye başladılar. Ancak bu yorumlarda gözden kaçan iki şey vardır. Birinci olarak liberal 12 Eylül ve ANAP dönemi korumaya, kredi tahsislerine dönük kimi rantları ortadan kaldırırken farklı alanlarda hükümet politikalarından kaynaklanan yepyeni ve muhtemelen çok daha büyük rakamlara ulaşan avanta rant olanakları yaratmıştır. Bir liberal yazarlar bu olguyu bir türlü görmek istememişlerdir. İhraç teşviklerine bağlı hayali ihracat olgusu bunların en iyi bilinenidir. İhale sisteminde koruma oranlarını sık sık ve tutarsız bir biçimde değiştiren ithalattan alınan fon uygulamalarında siyasi iktidar önceki döneme göre çok daha geniş bir biçimde belli şirketleri ihya etmek veya çökertmek imkanına sahip kılınmıştır. Yeni dönemin teşvikli sektörlerine, örneğin turizme sağlanan vergi ve kredi sübvansiyonları, belediyelerin imar izinleri, şirket kurtarmalar, özelleştirme operasyonları, yabancı şirketlerle joint venture için verilen izinler ve aynı bağlamda yabancı sermaye yatırımlarına verilen teşvikler, kamu ortaklığı idaresinin borsada alım ve satım yapma yetkisiyle donatılması, liberal dönemde devletin yarattığı yeni avant alanlarıdır. Liberal yorumcuların en azından başlangıçta göremedikleri ikinci husus şudur. Kamu politikalarından kaynaklanan yeni avant alanları böylece doğarken, bunların oluşturulması, dağıtımı ile ilgili yetkiler devletin bürokratik katmanından devletin siyasal katmanına intikal etmekteydi. Özellikle ANAP dönemi iktisat politikası konularına antibürokratik bir söylemin egemen olduğu ve buna bağlı olarak bürokratik işlemlerin sadeleştirilmesi iddiasıyla geleneksel olarak bürokrasinin üst kademelerine veya uzmanlara ait olan yetkilerin doğrudan doğruya ilgili belediye başkanına, bakana, başbakana veya Özal'ın Çankaya çıkmasından sonra Cumhurbaşkanı'na geçtiği yıllardır. Avanta yaratıcı kamu faaliyetlerinde çeşitliliğin ve olanakların alabildiğine genişlediği bir dönemde bürokrasinin rant dağıtmakta tarafsızlığı sağlayan rolü böylece büyük ölçüde yok olmuştur. Kamu yönetiminin üst katmanlarına geleneksel mülki bürokrasisinin dışından esas da siyasi çevrelere kişisel ilişkilerle bağlı olarak onların doğrudan uzantısı sayılabilecek ABD yetiştirmesi prenslerin yerleştirilmesi bu süreci hızlandırmıştır. Geleneksel bürokrasinin bu yeni dönemin avanta dağıtma mekanizmalarını önlemek için devletin siyasi katmanına karşı verdiği son meydan muharebesi hayali ihracat alanındadır. Ekonomik bürokrasinin kesin yenilgisiyle sonuçlanan ancak daha sonra devreye giren kimi yargı organlarının bağımsız bir inisiyatifiyle iktidarın tam istediği biçimde bağlanmayan bu muharebenin ilginç hikayesi Bilal Çetin tarafından ayrıntıyla ortaya konuyor. Dipnot 21. Dikkat edileceği gibi ithal ikameci dönemle karşılaştırıldığında bu dönemde avanta alanları genel olarak spekülatif faaliyetler lehine belli bir ağırlık taşımının ötesinde sistemli olarak tanımlanmış değildir. Büyük devlet ihalelerinin veya belediyelerin imar izni peşinde koşan müteahhit firmalar, ihracatçılar, yabancı sermaye ile ortaklık, kurtarılma veya af arayan ya da kredi, vergi teşvikleri, sübvansiyonlar peşinde koşan sanayiciler, turistik teşvikleri kovalayan sermayedarlar veya kamu ortaklığı idaresinin borsa işlemlerini izleyen rantiye ögeleri ve benzerleri garip bir iş adamları kitlesi oluşturur. Ve bunlar sadece ve sadece üst düzey siyasi kadrolara nüfuz etmekle ve yakın olmakla avantalardan yararlanabilirler. Kamuoyunun köşeyi dönme felsefesiyle yani burjuva ideolojisinin en paraziter bir varyantı ile biçimlendirildiği bir dönemde eski tarz solcular ile mülkiye geleneğinden bürokratların dışında bu yeni oluşumlarda herhangi bir sapkınlık görenlerin sayısı pek az olmuştur. Hatırlayalım, Cumhurbaşkanı kamu kuruluşlarının borsada işlem gören hisse senetlerinin kamu ortaklığı idaresince desteklenip desteklenmemesi konusunda talimat vermektedir. Veya borsa değeri sıfıra yaklaşan bir şirketi kurtarma telkininde bulunup bunu basına duyurmakta ve aynı şirketin hisse senedi fiyatlarının birkaç misli yükselmesine yol açmaktadır. Aynı günlerde Semra Özal oğlu ile birlikte borsada oynadığını ve bayağı kazandığını rahatlıkla söyleyebilmektedir. Dipnot 22. ANAP dönemi böylece sermaye çevreleri içinde ENKA, ESKA, Toprak gibi yeni sermaye gruplarının yıldızlaştığı, iktidarla ilişkileri iyi tutan Sabancı, Koç gibi holdinglerin, STFA, Koçtu, Kutlutaş gibi geleneksel grupların yeni düzene uygun koşullarda uyum sağladıkları bir dönemdir. Ancak madalyonun bir de öteki yüzü vardır. Siyasi iktidarla yakınlık derecesinin yarattığı imkanları paylaşma yarışında yenik düşen veya ANAP, MDP ayrılığı sırasında yanlış ata oynamış olma hatasını işleyen Narin, Yaşar, Anadolu Endüstri Holding, Ercan gibi diğer gruplar ise yeni dönemin imkanlarından yoksun kalmışlar. Hatta kimi durumlarda tekil olarak cezalandırılmışlardır. 1980'li yılların sonlarına doğru Türkiye'de devletin sınıf karakterinin kazandığı bu yeni durumu nitelendirmek için tekrar Vahşi Batı örneğimize dönelim. Tüm büyük çiftçileri temsil eden şerif, yani oligarşik yönetim tökezlemiştir. Sığır çobanları ile ırgatları ve küçük çiftçileri bir türlü hizaya getiremeyen şerif, saygıdeğer vatandaşların umumi arzusu uyarınca görev süresinin bitiminden önce azledilmiştir. Büyük iddialarla gelen ve saygıdeğer bir kasabalı olan yeni şerif, Washington tarafından donatılan silahşörleri yardımıyla kanun ve nizamı ve tehdit altındaki mülkiyet düzenini yeniden kurar. Ancak düzenin sahibi olma rolünü tüm mülk sahiplerine iyi satabilmesi ve Washington'un tam desteğine sahip olması şerifin durumunu güçlendirmiştir. O da bu gücünü gönlünce ve çıkarlarını ve iktidarını gözeterek kullanır. Çiftlik sahipleriyle sığır sahiplerinden kimini destekleyip kimiyle bozuşarak ancak desteklenenlerin de şerifle birlikte mutlaka ihya edildiği bir yeni düzen yaratır. Vahşi Batı'da durum devletin ilk ve ilkel biçimine, yani falanca çiftlik sahibinin adamı olan şerif örneğine doğru bir dönüşü andırıyor. Ancak farklar da vardır. Zira bu kez inisiyatif şeriftedir. Öncelikle Washington'un sonra da kendisinin adamı olan şerif ihya edeceği çiftlik sahibini bizzat seçmektedir. Oligarşik yönetimden bireysel ilişkilerin egemen olduğu yönetim biçimine dönüş vardır. Ama ilişkilerin doğrultusu aynı değildir. Vahşi Batı'da oluşan bu yeni yönetim biçimiyle 1980'li yılların ikinci yarısında Türkiye'de oluşan devlet-burjuvazi ilişkilerinin benzerlikleri üzerinde daha fazla durmaya gerek yok. Sadece şunu vurgulayalım ki devletin sınıf karakterine meydana gelen bu yeni gelişmelerin olgunlaşma değil yozlaşma doğrultusunda olduğunu Türkiye'nin liberal ve liberal sol yazarları değil doğrudan doğruya belli sermaye çevreleri ortaya koydular. Bu doğal olarak günlük pratikten gelen bir algılamadır.